Ayrım 7.
Sayfa 76. Kahya merakını yenemedi. Neyin var Dila Hanım? Bir şeyim yok, uykusuzum. Uyuyacağım. Yalnız bırak beni. Kahya istemeyerek odadan çıktı. Henüz avluya geçmemişti ki içeriden bir tabanca sesi işitti. Dönüp koştu. Hanımı elinde nagantıyla cansız yerde yatıyordu. Göğsüne, tam kalbi üstüne sıkmıştı kurşunu. Rıza Bey otlaktan çıkmış, Goriçka yolunu tutmuştu o sırada. Nagant'ın sesini işitmedi. Zole Kaptan'ın ölümü. Hürriyetin ilanı, top atışları, törenler, şenlikler, geceleri geç saate kadar süren fener alaylarıyla karşılanmıştı. Kentlerin, köylerin alanlarında davullar, zurnalar susmak bilmiyor, horalar tepiliyordu. Dört bir yan bayraklar bu kadar çabuk nereden nasıl sağlanıldığı insanı şaşırtacak kadar bol hürriyet kahramanlarının fotoğraflarıyla donatılmıştı. 1908 Temmuz'un son haftası bu gürültü patırtı arasında geçti. Nedir ki hürriyetin Balkanlara getirdiği büyük sevinç bu şenlikler sona erinceye kadar sürdü. Ağustos girerken Balkan kentlerini yine eski öfkelerin, kökleşmiş kavgaların, kinlerin, tedirginliklerin kuşkuları sarmaya başladı. Hürriyetin ilanıyla birlikte genel bir af çıkmış, yıllardır dağlarda dolaşan Bulgar komitacıları silahları alınmadan bağışlanmıştı. Gazetelerde namlı komitacıların, voyvodaların ittihat ve terakki ileri gelenleriyle el ele yan yana çektirilmiş fotoğrafları yer alıyordu. Komitacılar yine komitacıydılar. Yıllardır dağlarda dolaştıkları, baskınlara gittikleri kılık kıyafetleriyle iniyorlardı kentlere. Çifte çifte tabancalar, bıçaklar sıralı kalın deri kuşakları, omuzdan bele çapraz fişeklikleriyle ayakta dolaşan birer küçük cephanelik gibiydiler. Kaşlarının yıkık başlıkları, bol kollu siyah ipek gömlekleri, göğüsleri üstünde sallanan boyun zincirlerinin ucuna asılı ıstavrozları, bacaklarına yapışık dar şayak kilot pantolonları, uzun beyaz yün çorapları, tay derisi çarıklarıyla tepeden tırnağa silahlı, yıllardır evlerini, ambarlarını yaktıkları, yakınlarını kurşunlayıp öldürdükleri insanların gözü önünde çalımlı çalımlı dolanıp duruyorlardı. Çarşamba günü Florina'da pazar kurulurdu. Hürriyetin ilanını izleyen ilk çarşamba günü Banitsalı ünlü komitacı Zole Kaptan'la ardında 9 tayfası atları üstünde Florina'da göründüler. Banitsa Florina'yla Ekşi Su arasında kalır. Kasabaya Ekşi Su yönünden ovadan gelmişlerdi. İstasyonun altından yukarı ilerlediler. Prespa Gölü'ne giden yolun ağzından sola vurdular. Rum mahallesinin sonlarında pazarın kurulduğu saat kulesinin altındaki alana kadar ana caddeyi geçtiler. Kışlanın önünden derenin öte yakasına atladılar. Kurşunlu Camisi önünden geri dönüp derenin karşı yakasındaki taş köprüye kadar indiler. Köprüden yine kasabaya saptılar. Karakolun yanından geçerek kasabanın ortasındaki büyük alana çıktılar. Alanın ortasında Zole Kaptan atı üstünde geriye tayfalarına döndü. Tayfaları atlarını burun buruna vererek Zole Kaptan'ın önünde toplandılar. Mahmuzlarıyla dizgin kurcalayarak atlarını biraz huysuzlandırıp nal şakırdattılar. Zole Kaptan tayfalarına diyeceğini dedi. Atını alanın üst kıyısında sıralanan lokantaların önünden kasabaya ilk girdikleri yöne sürdü. Karakol komutanı Yüzbaşı Aziz Bey, Zole Kaptan'ın arkasında adamlarıyla Florina'ya girişini komutanlıktaki odasından gördü. Masasından kalktı. Pencereye yaklaştı. Zole Kaptan'ın alanın üst yakasındaki ana caddeden pazar yerine doğru geçişini seyretti. 3 yıldır Florina'daydı. 3 yıldır ömrü komitacı kovalamakla geçiyordu. Ardına düştüğü komitacıların en namlısı, en çok can yakanı, bir türlü kıstıramadığı Zole Kaptan omzunda çapraz martiniyle en çok 150 adım yakınındaydı işte. Cadde üstündeki dükkanlarının önüne çıkan sütçü, börekçi, 3-5 Bulgar'ın alkışlarına atı üstünde selamla karşılık veriyordu. 3 yıldır Rumlar ya da Türkler sık sık Zole Kaptan'ı gördükleri yeri karakola haber verirlerdi. Bulgar köylerinde kaptana yataklık eden köy papazlarını, öğretmenleri, öteki Bulgarları sıkıştırmak boşunaydı. Adamlar ne kadar dayak yerlerse yesinler, cezasını ölümle ödeyeceklerini bildikleri için ağızlarından en küçük bir söz kaçırmazlardı. Zole kaptanı ele geçirmek için kaç kez 2-3 manga askerle sardığı, kuşattığı köylerde ahırların, samanlıkların, tavan aralarının altını üstüne getirmiş, geriye hep boş dönmüştü. Bazen kaptanı yakalamak için yaklaştıkları bir Rum ya da Türk köyünü karşıdan alevler içinde görürlerdi. Köye girdikleri zaman yıkıntıları arasından dumanlar tüten, damları, kapıları, pancurları içindeki yatak, yorgan, daha başka eşyaları yanmış evler, ahırlarla öldürülenlerin sağda solda kalmış ölülerini bulurlardı. Sağ kalanlar ağlamalar, bağırıp çağrışmalar, acı yakarışlarla karşılarlardı gelişlerini. Zole ile atlıları ise daha onlar gelmeden çekip gitmiş olurlardı. Genel af köylere kadar tellallarla duyurulmuş, manastırda bağlı olduğu komutanlık İstanbul'un emrini komitacılara silahlarına dokunulmayacağını bildirmişti. İki gündür komitacılar köylerinde, çarşıda, pazarda dolanıyorlar, kahvelerde oturuyorlardı. Kendisi gereken önlemleri almıştı. Köylerde Florina'nın içinde ikişer ikişer silahlı devriyeler dolaştırıyordu. Bütün Müslüman erkekleri silah taşırlar. Devriyelere hemen yardımcı olabilirlerdi. Zole kaptanla tayfasının Florina'da bir olay çıkarabileceğinden korkusu yoktu ama yine de canı sıkıldı. Ne demekti bu? En namlı düşmanın omzunda çapraz martini, göğsünde çift sıra çapraz fişeklikleri, belinde tabancaları, kamalarıyla kendine karakola meydan okur gibi ardından atlılarıyla kasabaya dalması. Kasaba sokaklarında mahmuz şıkırdatması. Baştakiler bilseler bu adamın yıllardır kaç Müslümanı, Rum'u yerinden, yurdundan, toprağından ettiğini, yaktığı evlerin, öldürdüğü canların sayısını bu kadarına izin verirler miydi? Pencereden canı sıkkın ayrılırken polislerinden birini odasına çağırdı. Uzaktan uzaktan izle bakalım dedi. Zole ile tayfası kasabaya ne yapmaya gelmişler? Ne yapacaklar? Bir saat geçmeden de bana bir haber getir. Yarım saat kadar sonra daha polis geri gelmeden bu kez Zole ile tayfasının atlarının nal seslerini karakolun dibinde duydu. Komitacılar penceresinin altından geçtiler, alana çıktılar. Dışarıya görünmeden pencere gerisinden gözetledi. Alanda atları üstünde toplanmalarını, kaptanın ardından ana caddede kasabaya girdikleri yönden geri döndüklerini gördü. O nasıl Zole'nin namını biliyorsa, elbette ki Zole de bilirdi onun namını. Yıllardır kaç komitacının canına ot tıkadığını. Kendisinin karakolda, içeride, odasında olduğunu bile bile Zole'nin atlılarıyla penceresi önünden geçişi onuruna dokundu. Politikacı değil, askerdi o. Haklı ya da haksız, kendisine kafa tutulmasına katlanamazdı. Zole, alanı geride bıraktıktan sonra ana caddede istasyon yönüne inen yan sokaklardan birine saptı. Sokağın başında atından indi. Tayfaları da atlarından indiler. İçlerinden biri orada kaldı. Dizginleri toplayıp binekleri bekledi. Zole ile öbür 8 tayfası bu kez yürüyerek geri döndüler. Alanın üst yanında, Florina çarşısının en kalabalık yerinde dükkanlara girip çıkmaya başladılar. Zole kaptanı tanıyan Florinalılar şaşkındı. Rum mahallesinde kadınlar, çocuklar pencerelere, kapılara çıkıp caddeden geçen bu mavzerli, kamalı, tabancalı, göğüslerinde istavrozları sallanan siyahlar içindeki atlılara baka kalmışlardı. Daha yaşlı kadınlar haç çıkarmışlar, kısa karışık sözler mırıldanarak geçenlere arkalarını dönmüş, yollardan çekilmişlerdi. Müslüman mahallesinde bu gösterişli geçit resmini izleyenler nasıl karşılayacaklarında hala kararsızdılar. Zole ile atlıları geçerken bir iki politikacının "Yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat" diye bağırdıkları duyulmuştu. Tek tük bir iki alkış onların bağırışmalarına karışmış, sönmüştü. Çok kişi geçenleri görünce dükkanlarına çekilmeyi doğru bulmuş, Müslüman evlerinde kafeslerin gerisinde beliren gölgeler, karaltılar, belirdikleri yerde pek oyalanmadan odaların derinliklerinde silinmişlerdi. pazar yerinde bir elinde arka bacaklarından kavradığı iki tavşan, beline asılı bir dizi vurulmuş keklikle dolaşan genç bir köylü, gözlerini üstlerinden hiç ayırmadan Zole Kaptan'la tayfalarının geçişini izledi. Çarşı yönünden gelen atlılar, caddenin pazar yerine dönüştüğü kavşakta yayaların, satıcıların başları üstünden göründüler. Caddedeki yayalar yana açıldı. Pazarcılar sepetlerini geri çektiler. Önde tek başına sakalı gibi kestane dorusu bir atın üstünde Zole Kaptan geliyordu. Tayfaları üçer üçer ardında saf olmuşlardı. Küçük bir süvari kolu gibi yaklaşıyorlardı. Zole'nin çember sakalı boynunu örtüyor. Fişekliklerinin kavuştuğu çapraza kadar iniyordu. Tayfaları sakal bırakacak yaşta değildiler henüz. Hep genç, daha enini tam bulamamış, levent yapılı boylu çocuklardı. Atlılar pazar yerinin kalabalığını yardılar. Dere boyunu solda bırakıp kışlaya doğru saptılar. Genç köylü atlarının sağrıları, çapraz fişekliklerinin sırtlarında birleşen tokaları, siyah gömlekleriyle dönemeci dönüp gözden kayboluncaya kadar gözlerini arkalarından ayırmadı. Delikanlı, Zole Kaptan'ın genç tayfalarıyla akran görünüyordu. 20'sinde olmalıydı. Zole Kaptan'ın tayfaları gibi uzun boylu gösterişli değildi. Ama dikkatle baktıkça olağanüstü bir sağlamlık taşıdığı seziliyordu yapısında. Bakışlarında gençliğin can sıkıntısını gidermek için bile olsa bela arayan, serüven arayan o sorumsuz meydan okuyuşu ışıldıyordu. Eğilmez, bükülmez, kopmaz bir hamurdan yoğrulmuş gibi duruyordu bastığı yerde. Dara yakın bir alnı, sık siyah saçları, pırıltılı gözleri vardı. Zole Kaptan'ın geçişini böyle gözlerini ayırmadan izleyişi yakınındaki pazarcıların dikkatinden kaçmadı. Daha uzaktakiler onun bu ilgisi üzerinde durmak istemediler. Ama yakınında yumurta satan bir köylü konuşmadan edemedi. "Aldırma be Saadettin," dedi. "Şimdi devir böyle. Bir gün içinde dost düşmana karıştı." Onu duyan Saadettin'in hemen gerisinde durduğu peynir satan bir pazarcı da "En iyisi Allah'ından bulsun da geç. Üstünde durma," diye ekledi. Ölümle sarmaş dolaş yaman sürüp gidiyordu o dönem. Kaç gündür şenlikler, törenler sürüp gidiyordu ama o dönem sona erdi mi, ermedi mi kimse kestiremiyordu henüz. Pazar yerinde satıcı olsun, alıcı olsun, dolanan insanlar hep o dönemin insanlarıydı. Bellekleri yangın, ölüm, ırza geçme hikayeleriyle doluydu. Yangınlar çıkarılır, buğday ambarları, samanlıklar, ahırlar, köy evleri yanar, yalazların ışığında evsiz kalan günahsız insanlar, yangından kurtarabildikleri küçük çocukları, yaşlıları, kırık dökük eşyalarıyla oradan oraya atarlardı kendilerini. Damlarından uğrayan atlar, inekler, keçiler, alevler arasından çıkış yolu bulabilmek için sağa sola atılırlardı. Sabah evinden sapasağlam çıkan erkeklerin gece yarısından sonra ölüsü kapısına bırakılır ya da yol kıyısında ölü bulunduğu haberi gelirdi. Genç kızlar, kadınlar zevk için istenildikleri için değil, salt kirletilmiş olmak için kirletilirlerdi. Ölüler gözyaşlarıyla gömülür, ırzına geçilen kadınlar arasında delirenler, kendini öldürenler olur, yangınların ardından felakete uğrayanlar, bir beygire ya da bir yük arabasına yükledikleri, kurtarabildikleri eşyalarıyla kaç kuşaktır yaşadıkları köylerinden tam olarak nereye yerleşeceklerini, ne iş tutacaklarını bilmeden göç ederlerdi. Umutları, yeryüzünde kimsenin kendilerini düşman göremeyeceği bir köşe bulabilmekti yalnız. Gazetelerde çok az yer alırdı bu olaylar. Fakat ağızdan ağza köyleri, kasabaları dolanıp dururdu. Böyle aylar yıllar geçer, hükümetin bulup çıkaramadığı suçluları zaman ortaya çıkarır, olanlar günüyle, yeriyle, gerçek suçluları ayrıntılarıyla yerleşirdi belleklere. Bir kez gerçek suçlu halk arasında saptandıktan sonra çokluğundan suçluların sayısını şaşıran hükümet arkasını bırakmış olsa bile ölenlerin, ırzına geçilenlerin, evleri yakılanların, yakınlarının kini diri kalır, suçlulardan öç alacağı günü gözlerdi. Saadettin'in babasını Zole Kaplan'ın döve döve öldürttüğü belleklerde kalan bu türlü olaylardan biriydi. Sarıgöl ile Ekşi Su arasında Nevaska köyündendi Saadettinler. 300 haneli köyün yarısı Bulgar, 80 hanesi Türk, 60 hanesi Rum, 10 hanesi de Ulah'tı. Ulah, Romen. Bulgar komitacıları Türkleri, Rumları köyden kaçırtmak için sık sık baskınlar verirlerdi. Bir akşam Zole çetesinin köye verdiği böyle bir baskında telgraf telleri kesildi. Türk, Rum evleri samanlıkları yakıldı. Silahla karşı koyanlar öldürüldü. Ertesi gün köye gelen Osmanlı birliğine baskını yapanın kim olduğunu kimse söylemek istemedi. Çok kişi köydeki Bulgarlardan çekiniyordu. Osmanlı birliği akşama varmaz çekip gidecekti. Zole Kaptan nasıl olsa yakalanmayacak, yarın değilse öbür gün köye yeni bir baskın verecek, Bulgarlardan gelen askerlere kimlerin ne ifade verdiğini sorup öğrenecekti. Ağzını sıkı tutmak, bildiğini öcünü kendi alabileceği güne saklamak en iyi yoldu yine. Savaskalıların gözleri önünde tekmeleye dipçikliğe öldürdüler. Vuranlar yerde acıdan kendini bir sağa bir sola atan adamın arkamdan sağ kalmayasınız dediğini duydular sadece. Ağzından ah çıkartamadılar. Saadettin babasının ağzı burnu dağılmış, bütün kemikleri kırılmış, kanlar içindeki ölüsünü anasıyla birlikte köy alanından aldı. O iri yarı sakallı adamın Zole Kaptan babasını tekmeleyenlerin de tayfaları olduğunu öğrendi. 16 yaşındaydı o sıralar. Evin büyük oğluydu. Kendisinden 2 yaş küçük bir de kız kardeşi vardı. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yıl içinde önce kız kardeşi evlendi, Florina'ya gelin gitti. Sonra anası öldü. Saadettin Nevaska'da tek başına buldu kendini. Bulgar komitacılarının köyde tek Türk yaşatmamaya kararlı olduklarını anladı. Damını, tek tarlasını ilk bulduğu alıcısına sattı. Yatağını yorganına bir denk yapıp babadan kalma çiftesini omzuna vurdu, Florina'ya yerleşti. Şimdi dağ tepe dolanıyor, avcılık yaparak ekmeğini kazanıyordu. Pazar yeri bütün Rumeli kentleri gibi her dinden, her dilden karışık insanlarla doluydu. Müslüman, Ortodoks, Katolik, Yahudi, Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Ulah, Ermeni, Gürcü, Çingeni. Tepkilerine bakılırsa bütün bu insanlar dinlerine, dillerine göre değil, sürdürdükleri yaşayış biçimine göre karşılamışlardı hürriyetin ilanını. Küçük toprak sahibi köylü esnaftılar çoğunlukla. Türk, Rum, Bulgar da olsalar küçük köylülerin, esnafın sorunları, dertleriyle yoğrulup biçimlenmişlerdi. Yıllardır komitacıların baskısından bıkkındılar. Komitacıların kendilerinden ya da kendilerine karşı oluşu dertlerini değiştirmiyordu. Komitacılar kapışıyor, onları isteseler de istemeseler de kavgalarına katılmak zorunda bırakıyorlardı. Bu kavgada böyle yan tutmak zorunda kaldıkları için de kendilerinden olan komitacılar yenilgiye uğrayıp geri çekildikçe nalbant, berber dükkanlarını yüzüstü bırakıp dağlara kaçmak zorunda kalıyorlardı. Hiçbir şeye karışmadan olayların dışında kalmak isteyenlerin çabaları boşunaydı. Baskın yapan çetelerin ardından jandarmalar, asker birlikleri geliyor, sorgu sual başlıyordu. Bildiklerini gördüklerini söyleseler bir türlü, söylemeseler bir türlüydü. Hürriyetin ilanıyla birlikte bir kez daha anlamışlardı ki dinleri dilleri ne olursa olsun hepsinin ortak payı, yatsınamaz hakları vardı bu doğup büyüdükleri topraklarda. Hep birden sahibiydiler bu toprakların. Henüz tam bir bilinçle olmasa bile kuşaktan kuşağa sağduyularıyla seziyorlardı ki toprakların dili, dini yoktu. Dinlerin ya da dillerin değil, üzerinde doğup yaşayanların da toprak. Türk'e, Rum'a, Bulgar'a mal edilemezdi. Aralarında bu hak hangi topluluğa, kimlere, ileride bu haksızlık işlendikçe kavga da sürüp gidecekti. Dini, dili ne olursa olsun, her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde, korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu. bir ülkeyi yönetenlere düşen şey, toprakları üstünde yaşayanlar arasında dilden, dinden gelen ayrıcalıkları yok etmek, ortadan kaldırmaktı. Bu gerçeği sezen insanların silahla, kavgayla işleri yoktu zaten. Onlar bunun için hep birlikte katılıyorlardı hürriyetin ilanı üstüne düzenlenen şenliklere. Bunun için köylerinin, kasabalarının alanlarında Türk, Rum, Bulgar, Ulah hep birlikte elleri birbirlerinin omuzlarında hora tepiyorlardı. Zole kaptan için onun gibi geçmişte vurup öldürdüklerinin gölgesini yaşadıkça önlerinde görenler, geceleri baş yastığının altına tabancasını yerleştirmeden yatmayan, hep tetikte uyuyanlar için durum değişikti. Barışın başladığı yerde anlamını yitiriyordu varlıkları. Onlar kendilerine göre yorumladıkları yanlış ya da doğru amaçlarla savaşta bulmuşlardı mutluluklarını. Dağları titrettikleri silahlarıyla şimdi yine hep böyle hep birlikte dolaşmalarında bile kavgalarını sürdürür bir hava vardı. Genç Saadettin gibi, daha başkaları gibi babalarını öldürdükleri buzağlı inekleriyle birlikte ahırlarını, evlerini, harmanlarını yaktıkları kimselere suç işledikleri kılıkları, silahlarıyla görünmeleri, aftan, yasalardan önce silahlarına güvendiklerine yorulabilirdi ancak. Babasını öldürten adamla bu kadar yakından karşılaşmanın etkisi genç Saadettin'i dakikalar geçtikçe daha çok sarstı. Ana caddeden pazar yerine doğru ardında tayfalarıyla geldiğini gördüğü komitacının Zole kaptan olduğunu öğrendiği zaman ilk duyduğu şey sadece şaşkınlıktı. Bu şaşkınlık, Zole kaptan pazar yerinde önünden geçerken gövdesindeki bütün kanı donduran bir nefrete, hemen ardından da iç bulantısına dönüştü. Babasının ölürken ardından sağ kalmayasın diye ilendiği adam, babasının ölümünden 5 yıl sonra hala sağdı işte. Atı üstünde kahramanlık taslıyordu. Oysa ölümünün hesabını soracak, babasının ardında bıraktığı tek erkek evlat olarak herkesin gözü önünde katlanmak zorunda kalıyordu bu gösterişe. Kirletilmiş, onuru ayaklar altına alınmış biriydi artık. Kimse artık onu erkekten saymasa yeriydi. Yanı başında pazarcı komşularının sözlerini avutucu olarak değil, ayıbının yüzüne vurulması, görevinin hatırlatılması olarak anladı. Çok geçmeden Zole kaptanla tayfalarının derenin öte yakasından taş köprüye doğru dönüşlerini gördü. Artık tavşanlarını, kekliklerini unutmuş gibi dolanıyordu pazar yerinde. Üstünde bir av bıçağından başka silah yoktu. Özlemini çektiği, aklını saran tek şey evdeki silahlarıydı şimdi. Zole kaptanın başının, göğsünün neresi gözüne ilişse, avucu evdeki tabancasının, grasının özlemiyle sızlıyor, namlusunun ucunda görür gibi oluyordu o baktığı yeri. Nedir ki iyi bir avcıydı. Her iyi avcı gibi ateş edeceği yere bakarken kendiliğinden bütün koşulları ölçüp biçiyordu yerleşmiş alışkanlıklarıyla.